Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.
Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 23 Kasım Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı'nın açılış töreninde Türkiye'nin sınır ötesi harekatına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Önceki gün kara harekatının sinyalini veren Erdoğan, dün de en kısa sürede tankımızla, askerimizle, bizimle birlikte yürüyen dostlarımızla birlikte hepsinin kökünü kazıyacağız dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Taksim'deki saldırıyı hatırlatan CHP lideri, bu terörist sınırdan nasıl geçti? Nasıl oluyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları yol geçen hanına dönebiliyor? Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diyorlar. Biliyorsan bu nasıl oldu arkadaş diye konuştu. Huzur içinde yaşamak istiyorsanız çok açık ve net söylüyorum, oyunuzu bize vereceksiniz diyen CHP lideri, 3 Aralık'a kadar sabredin, 3 Aralık'ta yeni bir vizyonu açıklayacağız ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da görüşmesini değerlendiren Bahçeli, "Doğru bir temastır, bize göre arkası getirilmelidir." dedi. Bahçeli, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la da görüşülmesi çağrısında bulundu. Konuşmasında İstanbul borsasının yükselişi devam edecek, önü de ardına kadar açık olacaktır diyen Bahçeli, sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile ilişkisinin de araştırılması gerektiğini söyledi. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan da partisinin grup toplantısında Suriye'ye yönelik harekatı eleştirdi ve şunları söyledi. Halkların ortak geleceği açısından asıl tehlike AKP ve MHP'nin dayattığı savaş politikalarıdır. Kaybedeceğini gören AKP ve MHP ittifakı siyasi ömrünü uzatmak için seçim kampanyasını savaş politikalarıyla başlatmış durumdadır. Türkiye'nin hava harekatı ile ilgili Rusya ve ABD'den de peş peşe açıklamalar geldi. Kremlin sözcüsü Peşkov şunları söyledi. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama konusundaki endişelerine anlayış ve saygıyla yaklaşıyoruz. Bunun Türkiye'nin meşru hakkı olduğuna inanıyoruz. Bununla beraber tarafların hepsine durumu istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaları çağrısını yapıyoruz. Zira böyle adımlar bumerang gibi geri dönebilir ve güvenlikle ilişkili durumu olduğundan da güçleştirebilir. Amerika'nın sesinin aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da şunları kaydetti. Sivillerin korunması ve IŞİD'in yenilgiye uğratılması ortak hedefinin desteklenmesi için Suriye'de gerilimin azaltılması çağrısında bulunuyoruz. Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır'ın itiraflarıyla yeniden soruşturulan doçent doktor Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin iddianame Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Fethullah Gülen, Enver Altaylı ve Levent Göktaş'ın da aralarında olduğu 10 sanık yer aldı. Fethullah Gülen cinayetin azmettiricisi olmakla suçlandı. Levent Göktaş'ın cinayet için kendi emrindeki askerlerle yasa dışı örgüt kurduğu belirtilen iddianamede cinayetin keşfinin Nuri Gökhan Bozkır tarafından yapıldığı, tetikçinin ise Tarkan Mumcuoğlu olduğu ifade edildi. Mahkeme heyeti FETÖ lideri Fethullah Gülen'in dosyanın sanıklarından olduğunu ve bu dosyanın terörle mücadele kanunu kapsamında kaldığını belirterek görevsizlik kararı verdi. Yargıtay, kamuoyunda Büyükada davası olarak bilinen davada insan hakları savunucusu sanıklara örgüt üyeliği ve örgüte yardım gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararlarını delil yetersizliği nedeniyle bozdu. Çocukların okulda aç kaldığını ve yetersiz beslendiğini belirten muhalefet partileri okullarda ücretsiz yemek verilmesini talep etmişti. Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre CHP milletvekili İlhami Özcan Aygun, Milli Eğitim Bakanlığı'na ücretsiz yemek dağıtmayı düşünüp düşünmediğini sordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önergeye verdiği yanıtta konuya ilişkin fayda-maliyet analizi çalışması yürütüldüğünü bildirdi. CHP Milletvekili Aygun bu yanıta tepki göstererek, "Açlığın maliyeti analizi olur mu? Bunlar halktan kopmuş," dedi. Bu arada Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD tarafından yayınlanan rapora göre Türkiye, ilköğretimden yüksek öğretim düzeyine kadar öğrenci başına yıllık harcamada OECD ülkeleri içinde son sıralarda yer alıyor. Rapora göre Türkiye, öğrenci başına ortalama 5.743 dolarlık yıllık harcamayla 36 ülke içinde 34. sırada. OECD ülkelerinde ortalama ise 11.990 dolar. Yılbaşı öncesinde İstanbul merkezli 7 kentte düzenlenen operasyonlarda 24,5 ton sahte içki ele geçirildi. Operasyonlar İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Erzurum, Şanlıurfa, Mersin, Çorum ve Diyarbakır'da yapıldı. 32 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye İş Kurumu'nda usulsüzlük yaparak 20 milyon liralık zarara neden olmakla suçlanan 21 kurum çalışanı 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis 10 kentte 35 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar İşkur'da ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarında usulsüzlük yapmakla suçlanıyor. Bu şekilde kurumun 2014-2018 yıllarında 20 milyon lira zarara uğratıldığı belirtiliyor. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Birleşik Kamu İş, Kasım ayına ilişkin halkın enflasyonu raporunu yayınladı. Buna göre Ocak-Kasım döneminde sebze fiyatları %434,3 oranında arttı. Aynı dönemde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları ise %120'den fazla artış kaydetti. Yılın ilk 11 aylık döneminde gıda fiyatlarındaki artış ise 3 haneli oranlara çıkarak %119,1 oldu. Kasım 2021'de 100 liraya dolan bir gıda sepetinin fiyatı 267 lirayı aştı. Bu artışlara karşın yurttaşın gelirindeki artış ise rapora şöyle yansıdı. Son bir yılda kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıkları enflasyon farkları da dahil %85,6 oranında arttı. Asgari ücretteki artış %94,6 oldu. İşçi ve bağımsız çalışanların emekli aylıkları ise %78,61 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Tüketici Güven Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre %0,6 oranında arttı. Ekim ayında 76,2 olarak ölçülen endeks Kasım'da 76,6'ya çıktı. Aylık olarak yapılan tüketici eğilim anketiyle tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin değerlendirmeleriyle gelecek dönem beklentileri ölçülüyor. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise kötümser durumu gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan yılın 3. çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini de açıkladı. Verilere göre yılın 3. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı %8, daire sayısı %3,8 ve yüz ölçümü de %4,7 oranında azaldı. Benzin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş indirim gelecek. Bu indirimle benzinin litre fiyatı 20 lira seviyelerine gerileyecek. Motorinde ise fiyat değişimi olmayacak. İstanbul'da benzinin litresi 21 lira 19 kuruşa, motorin ise 24 lira 84 kuruşa satılıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, 2023 yılında Türkiye'de enflasyonun %40'ın üzerinde seyredeceğini açıkladı. OECD raporuna göre 2022'de %5,3 büyümesi beklenen Türkiye ekonomisi 2023'te %3 büyüyecek. Dış talebin zayıflamasıyla birlikte Türkiye'nin ihracat büyümesi de gelecek sene yavaşlayacak. Uluslararası Para Fonu IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunu güncelledi. Buna göre Türkiye, 2021 ve 2022 yılında dünyanın 20. büyük ekonomisi konumunda. Rapora göre Türkiye, 2024 yılında en büyük ekonomiler listesinde 19. sıraya yükselecek. IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporu her sene Nisan ile Eylül ve Ekim aylarında iki defa yayınlanıyor. İlk açıklanan değerler geçici verilere dayandığından, yeni bilgilerin gelmesiyle rapor güncelleniyor. Nisan 2022'de açıklanan raporda Türkiye 21. sıraya düşmüştü. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna hükümeti yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle bazı bölgelerdeki vatandaşları tahliye etmeye hazırlanırken, Dünya Sağlık Örgütü de sert kış koşullarının milyonlarca kişinin yaşamını tehdit ettiği uyarısını yaptı. Örgütün açıklamasında Ukrayna'da kış aylarında eksi 20'lere düşmesi beklenen sıcaklığın sağlık açısından ciddi bir risk oluşturduğu vurgulandı. Açıklamada, soğuk hava öldürebilir, bu kış milyonlarca insan için yaşamsal tehlike anlamına geliyor denildi. Kosova ile Sırbistan arasında kimlik kartları ve araç plakaları nedeniyle yaşanan gerginliğin artması üzerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić ile Kosova Başbakanı Kurti Brüksel'de bir araya geldi. Ancak iki liderin görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, güvenliğin artması ve oluşabilecek şiddet olayları her ikisinin sorumluluğundadır, dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Kosova ve Sırbistan'a sorumlu davranarak gerginlikten kaçınma çağrısında bulundu. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti ve Yeşillerin oluşturduğu koalisyon hükümeti, vatandaşlık yasasında kapsamlı bir reforma gitmeye hazırlanıyor. Deutsche Welle Türkçe'den Değer Akal'ın haberine göre Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştırmayı ve çifte vatandaşlık önündeki engeli kaldırmayı planlayan hükümet, yasa değişikliği için hazırlıkları yıl sonundan önce tamamlamayı hedefliyor. Alman vatandaşlığına başvurmak için ülkede 8 yıl ikamet etme şartı 5 yıla düşürülecek. Reformun özellikle Türk vatandaşları bakımından getireceği en önemli değişikliklerin başında çifte vatandaşlık geliyor. Bundan sonra Alman vatandaşlığına geçecek kimseye geldiği ülkenin vatandaşlığından çıkma şartı koşulmayacak. Endonezya'da önceki gün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye çıktı. Endonezyalı yetkililer 31 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. 2022 Dünya Kupası Katar'da devam ediyor. Ancak bu yılki Dünya Kupası geçmiş seneleri oranla çok daha büyük tartışmalar eşliğinde yapılıyor. Ülkedeki işçi ve insan hakları ihlalleri Katar'daki Dünya Kupası hakkındaki en önemli soru işareti. Kavel Alparslan, yaklaşık 6500 işçinin iş cinayetinde ölümüyle sonuçlanan kafala sistemini araştırdı, DİSK Uluslararası İlişkiler Müdürü Kıvanç Eli Açık'la konuştu. Kavel Alparslan'ın hazırladığı podcast'i kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.